Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, geçtiğimiz hafta İstanbul Aile Vakfımızın değerli başkanı, yönetim kurulu başkanı Üner Karabıyık beyefendi ile birlikte toplumumuzun en küçük yapı taşı olan aileyi ve aileyi etkileyecek tehditleri konuşmuştuk ve Demokrasi Adası'nda yapmış oldukları sempozyum üzerinden alınan kararları, sempozyum sonuçlarını paylaşmıştık. Tabii toplumumuzun en küçük yapı taşı aile. Ailenin her türlü tehdide karşı korunması da devletimizin vazifesi. Aile yılı olması münasebetiyle devletimiz de aile ile ilgili farkındalık çalışmaları yaptığını, sivil toplum kuruluşları işbirliği içerisinde aileyi koruyacak, geleceğe taşıyacak ve çocuklarımızı, gençlerimizi koruyacak çalışmalar yaptığını biliyoruz. Tabii ki yeterli değil. Gençlerimizi vatansever duygularla hazırlayabilmek için tehditler de var. Bu ülkede yaşanılmaz, çekin gidin diyen bir anlayış her geçen gün yaygınlaşıyor. Gençlere ümitsizlik aşılanmak isteniyor. Umutsuzluk verilmek isteniyor. Tabii ki gençlerimiz eğitim hayatları boyunca ülkemizin değerli üniversitelerinde okumakla birlikte yurt dışındaki üniversitelerde okumaklarına kesinlikle sahipler. Buna itiraz etmiyorum. Yani yurt dışında da okuyabilirler, değişik ülkelerin üniversitelerinde okuyabilirler, eğitim alabilirler. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilim Çin'de de olsa arayınız buyuruyor. O dönemin en güçlü devleti Çin olduğu için. Buna itirazım yok. Gençler dünyanın herhangi bir ülkesindeki en saygın, en seçkin üniversitede eğitim görüp, en iyi ilmi tahsil edip, Türkiye'ye, vatanlarına dönüp, hem kendi insanlığı için, kendi ümmeti için ve dünya insanlığı için en kaliteli hizmeti verebilmek için çaba gösterirler. Bunun dışında bu ülkede yaşanmaz ibaresiyle başlayan, cümlesiyle başlayan ve arkasını devam ettirilen cümlelerin çok büyük bir tehdit olduğunu düşünüyorum. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir diğer bir tehdit de neme lazımcılıktır. Diğer bir tehdit de kamu görevi yapan insanların kamu görevini yaparken neme lazım davranışlarda bulunmuş olmasıdır. Bu da devletimiz için büyük bir tehdittir. Yine bu tehdidin içerisinde kamu hakkı vardır. Cuma günü hutbelerde, cuma günü hutbede kamu hakkı dokunulmazdır diye başlayan nefis bir hutbeyi dinledik. Tabii hepimiz, sivil toplum kuruluşları da kamusal bir görev alanıdır. Devletin uhdesinde memur olarak bulunan ama genel müdür, daire başkanı, bakan, güvenlik görevlisi sıfatı ne olursa olsun, devletten maaş alan herkes için de kamusal görev yaptığı için o görevi ifa etmiş olması nedeniyle kamusal bir vazife yapmaktadır. Bunun içerisinde tabii ki eğitim kurumları ve öğretmenler de geçerlidir. Yani devletten maaş alan herkes kamuda görev yapıyor olarak kabul etmek lazım. 4 milyona yakın vatandaşımızın da, kıymetli devlet görevlilerinin de vazifesi kamunun hakkını korumuş olması. Bununla ilgili irade edilen hutbe üzerinden hizmetkar tutum ve davranış sergilemek, hizmet yaparken, kamu görevi yaparken, STK görevi yaparken veya herhangi bir kurum ve kuruluşta hizmet yaparken, görev yaparken hizmetkar liderlik üzerine bir paylaşımı devam ettiriyor olacağım. Kamu hakkına girmeden önce 26 Nisan tarihinde başlayan Çekmeköy'deki okul müdürlerimizin bir eğitim programını organize etmiştik. Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Vakfı ve Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliği içerisinde çok değerli büyüğümüz Şerafettin Taştan ağabeyinin ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mustafa Akan Bey'in önerisiyle başlayan ve bendenizin de eğitimci olarak katıldığı 7 haftalık bir eğitim programında okul yöneticilerinin liderlik rollerini paylaştık. Yani okul yöneticisi, kamu görevi ifa eden okul yöneticisi, öğretmenini, öğrencisini ve velisini yönetirken olmazsa olmaz 4 temel liderlik becerileri nelerdir? Ne zaman, nasıl, ne şekilde kullanılır? Onu dilimizin döndüğü kadar anlattık. Geçtiğimiz haftada kapanış programında Çekmeköy ilçemizin çok değerli kaymakamı Resul Çelik Bey'in de katıldığı bir kapanış programı gerçekleşti. Orada da son ders hizmetkar liderlik tutum ve davranışlarıydı. Şimdi kamu hakkıyla birlikte bu ikisini birleştirerek ben bugün Erkam Radyo'da sunumu yapıyor olacağım. Şimdi önce Cuma hutbesine dönelim. Cuma hutbesinden bazı paragrafları okuyarak diğer hizmetkar liderlik tutum ve davranışına geçiş yapacağım inşallah. Şimdi Cuma hutbesinde kamu hakkı dokunulmazdır diye başlayan hutbede Hayber'in fetih günüydü. Müslümanlar o gün büyük bir zafer elde etmişlerdi. Zaferin ardından sahabiler sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında canlarını feda eden şehitleri bir bir anıyorlardı. Birinin adı zikredildiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kişi hakkında şöyle buyurdu: "Hayır, ben onu kamu malından çaldığı bir hırka ile cehennemde gördüm." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleriyle bizlere kamu hakkını çiğnemenin Allah yolunda ölen bir kimsenin şehit olmasına engel olacak derecede büyük bir günah olduğunu haber vermektedir. Yani gerçekten bu anekdot, benim de ilk defa duyduğum, hutbede duyduğum bir anekdot. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'in zaferle sonuçlanmasının arkasından şehitler bir bir anılıyor, zikrediliyor. Ama bir sahabe için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır, ben onu kamu malından çaldığı bir hırka ile cehennemde gördüm" bu ifadesi gerçekten ölen bir kimsenin şehit olmasına engel olacak derecede bir günah olduğunu Peygamberimiz ifade ediyor. Kamu hakkı hukukullah'tır. Allah'ın hakkıdır. Rabbimizin bizlere emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak Müslüman olmanın bir gereğidir. Kamu hakkına ihanet etmek sadece bir haksızlık değil, aynı zamanda bir zulümdür. Kamu malı topyekun bir milletin ortak menfaat alanıdır. Şüphesiz. Hiç kimse bu mallar üzerinde şahsi ve keyfi bir tasarrufta bulunamaz. Kamu malı sadece hayatta olanların değil, henüz doğmamış çocukların, tüyü bitmemiş yetimlerin, bütün muhtaçların, garip gurabanın da hakkıdır. Kur'an-ı Kerim'de gulül olarak isimlendirilen hazine, kamu, belediye, vakıf ve dernek mallarını el uzatmak, insanı dünyada zillete, ahirette büyük bir azaba sürükleyen ağır bir vebal, büyük bir günahtır. Evet, yani bu paragraf gerçekten çok düşündürücü bir paragraf. Milletin ortak menfaat alanındaki bütün demirbaşları çok iyi kullanmak gerekiyor, dikkat etmek gerekiyor. Bir de şahsi ve keyfi uygulama yapmamak gerekiyor. Sadece kamu dediğimiz zaman devlet bürokrasisi akla gelmiyor. Belediyeler, vakıflar, dernekler, bunların hepsi de kamu malı. Evet. Yüce Rabbimiz kim kamu malına ihanet ederse kıyamet günü hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir buyurmaktadır. Ali İmran Suresi. Evet. 161. ayet. Kimi zaman görsel ve yazılı yayın organlarında gündeme gelen, kimi zaman dijital mecralarda dillendirilen, kimi zaman da insanlar arasında sohbet konusu olarak geçen kamu hakkı ihlallerini ve yüce dinimiz İslam'ın bu konuya bakışını bugün bir kez daha hatırlayalım. Hazineye, vakıflara, derneklere, kamu kurum ve kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkulleri zimmete geçirmek, işgal etmek ya da vasıflarını değiştirerek gayrimeşru kazanç sağlamak ateşten bir korla karnı doldurmaktır. Bu hususta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in uyarısı gayet açıktır. Hiç kimse hakkı olmayan bir karış toprağı bile almasın. Eğer alırsa kıyamet gününde Allah 7 kat yeri onun boynuna dolar. Kamu imkanlarını amacı dışında kullanmak, kamuya ait işleri yavaşlatmak ya da aksatmak, verilen görevleri layıkıyla yerine getirmemek hem vebal hem de günahtır. Kamu hizmetlerini sunarken insanlar arasında ayrım yapmak, tanıdığı kişilere öncelik vermek, çalışma saatlerinde şahsi işlerle meşgul olmak, hak hukuk tanımamaktır. Yaptığı iş karşılığında aldığı ücretten başka hak etmediği bir ücret talep etmek, harama el uzatmaktır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır. Bir kimseyi bir işte görevlendirip yaptığı işin karşılığı olarak ona bir ücret verdiysek, onun bu ücret dışında alacağı her şey emanete hıyanettir. Hediye kisvesine bürünen her türlü çıkar ilişkisi cehennem ateşinden bir parçadır. Dijital mecralarda, yazılı ve görsel medyada yalan ve yanıltıcı haberlerle manipülasyon yaparak kamuyu zarara uğratmak da haramdır. Bir kişinin yapabileceği bir iş için birden fazla kişiyi işe almak, kamu kaynaklarını israf etmektir. Torpil yapmak ve yaptırmak, adam kayırmak ve kollamak, gençlerimizin hayallerini çalmaktır. Bir takım kanuni boşluklardan yararlanıp adeta gayrimenkul mafyası oluşturarak kamunun ve şahısların malına haksız yere el koymak, sahte belgeler ve yalan beyanlarla bunları haksızca ele geçirmek haramdır, zulümdür. Elektrik ve suyu kaça kullanmak, toplumun tamamının malına el uzatmaktır. Günahtır, haramdır. Devletin tarımda, hayvancılıkta ve ticarette verdiği destekleri amacı dışında kullanmak, kamu hakkını ihlal etmektir. Günahtır. Daha fazla destek almak için olmayan tarlaları varmış gibi beyan etmek ya da vasıfsız tarlaları vasıflı göstermek büyük bir haksızlıktır, zulümdür. Değeri düşsün diye çiftçinin ürününü tarlada bekleterek gerçek fiyatın altında almak, fiyatlar artsın diye kara borsacılık ve stokçuluk yapmak, haksız yere milletin malına el koymaktır, haramdır, günahtır. İhtiyacı olmadığı halde sosyal yardım almak, ailesinden kalan maaşı alabilmek için resmiyette boşanıp gerçekte birlikte yaşamaya devam etmek, ateşten gömlek giymektir. Naylon fatura ile vergi kaçırmak, sahte belgelerle mal beyanını düşük göstermek haramdır, günahtır. Engelli muafiyetinden yararlanılarak alınan aracı amacı dışında kullanmak, vergi imtiyazını istismar edip bunu bir rant kapısına çevirmek, kamu hakkını gasp etmektir. Menfaat elde etmek için rüşvet alıp vermek ise Allah'ın lanetine müstahak olmaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz, Allah'ın laneti rüşvet verenin de alanın da üzerine olsun buyurmaktadır. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, gerçekten hutbe çok etkileyici bir hutbeydi. Çok içindeki tek tek sayılan davranışlar günümüzde her bir insanın, hiç fark etmez kamu personeli olsun veya olmasın, kamudan direkt veya endirekt faydalanmak isteyen herkes için veya STK'larda, sivil toplum kuruluşlarında, dernek ve vakıflarda çalışan herkes için adeta bir manifesto gibiydi. Yani toplumumuzun bütün sıkıntılarını derleyip toparlamış bir 10 dakika içerisinde sunulan nefis bir hutbe. Ki aynı zamanda Hicri yılbaşına girdiğimiz bir güne de denk geldi. 1447. yıla girdik. Bu arada Hicri yılbaşımız da hayırlı olsun, mübarek olsun. Yüce Rabbim hicri yılımızı ümmeti Muhammed'in birlik ve beraberliğine, bütün mazlumların felaha ermesine, hatalarımızı gözden geçirip günahlarımıza tevbe etmemize ve kamu hakkına dair hassasiyetimizi yenilememize vesile olsun. Hutbede zaten böyle bitiyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu uyarısı aslında bizim de hutbede ifade edilen bu uyarı bence son vuruş. Kamu malından haksız kazanç sağlayanlar için kıyamet günü ancak cehennem azabı vardır. Evet. Evet. Şimdi böyle bir hutbeyi dinledik cuma günü. Bence bu hutbeyi evde ailemize, çocuklarımıza, herkese okumak ve herkesin dikkat etmesi gerekir. Devletin malı diye başlayan bir söz var. Erkam Radyo'da söylemek istemiyorum. Devletin malı denizdir diye başlayan ve devamı gelen bir söz var. Ne kötü. Yani öyle kelimelerle, sözcüklerle, deyimlerle devletin malını yemek için bir anlayışın oluşturulduğu bir ortamdan uzaklaştığımızda inanılmaz bir şekilde devletimiz daha da güçlenecek. Kamu malını, kamu hakkını ve toplumsal hakkı görüp gözetlediğimizde 85 milyon değil, bütün ümmeti Muhammed felaha kavuşacak. Ve afatlardan ve büyük belalardan kurtuluyor olacağız. Yani şöyle bakıyorum, yani bu hutbenin kapsamına girmeyen sadece kamu personeli değil bence. Yani toplumumuzun büyük bir bölümü, yani sadece kamu personeli alınmasın, sadece kamuyla iş gören herkes, kamuyla iş görmese bile endirekt yollarla kamuya ve kamu hakkına zarar veren herkesi kapsadığı için bence 85 milyon çocuklar hariç ciddi bir kapsama alanı olan müthiş bir hutbe. Tek tek üzerine defaatlerce durup her bir birey ben nasıl buna dikkat edebilirim? Hassasiyetim üst düzeyde nasıl olabilir? Belki evimizde yaşadığımız bereketsizlik, toplumumuzda yaşadığımız sıkıntıların ana kaynağı bence burası. Yani ondan dolayı hutbeyi hazırlayan ve hutbeyi cuma hutbesinde irad eden hocalarımıza gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Şimdi pozitif yönden de bakalım. Şimdi kamu personeli olan kişiler veya STK temsilcileri aynı zamanda hizmette öncü insanlardır. Yani hizmetkar liderlik becerisi beklenen kişilerdir. Şimdi hizmetkar liderlik nasıl tanımlanıyor biliyor musunuz? Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz. Hizmetkar liderlik kendi menfaatinden çok başkalarının menfaatini, toplumsal menfaati, kamu menfaati düşünerek hizmet etme becerisidir. Kendi menfaatinden çok, şahsi menfaatinden ve keyfinden çok başkalarının, eğer bulunduğu kurumdaki astının, kamuysa kamudaki hizmet verdiği bütün vatandaşın menfaatini ve devletin menfaatini, kamunun menfaatini düşünerek iş yapabilme, iş tutabilme becerisidir hizmetkar liderlik. Dolayısıyla hizmetkar liderlik gücün, yasanın verdiği, kendisine verdiği yetkinin, gücün veya STK'nın verdiği yetkinin, gücün veya çalıştığı kurumun verdiği gücün değil, hizmetin merkezde olduğu bir liderlik anlayışıdır. Tabii ki bu hizmet aynı zamanda adalet terazisinde herkese adil olabilmeyi gerektiren bir hizmet. Literatüre tabii peygamber metodu aslında hizmetkar liderlik. Ben peygamberlerin metodu olarak bakıyorum bu liderlik tipine. Ha, bununla birlikte literatüre de bir Amerikan düşünürü ve liderlik uzmanı Robert Greenleaf tarafından 1970 yılında literatürü kazandırıldığıyla ilgili bir bilgim var. Ama benim için literatüre 1970 yılında giriyor olması çok kıymetli değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün peygamberlerin metodu kendi şahsi menfaatlerini ve keyiflerini değil, bulundukları toplumun menfaatlerini veya kamunun menfaatlerini düşünerek tavır ve tutum sergilemişlerdir. Dolayısıyla en büyük hizmetkar liderlik, topluma hizmet etmeyi seçen kişiler olarak peygamberler ve sonra onu takip eden varisleridir. Bugün de kamuyu yönetenler veya sivil toplum kuruluşlarında bulunanlar aslında kendi şahsi menfaatlerinden öte başkalarına, topluma, halka, işte vakfın, derneğin veya kamunun amacına uygun bir şekilde hizmet etmeyi seçerek oraya gelmiş kişilerdir. Yani amaçları hizmet etmek. Dolayısıyla bu hizmet edecek bürokratların, işte kamu personelinin, STK temsilcilerinin kim olursa olsun, hangi liderlik davranışları olursa hizmetkar liderlik olduğuyla ilgili bir paylaşımı da bu hutbenin sonunda paylaşmak istiyorum. Yani pozitif bir şekilde Eğitim Dünyası programını bitirmek istiyorum. Şimdi kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, gerçek lider önce hizmet etmeyi seçen kişidir. Kendi şahsi menfaatini değil, toplum menfaatini düşünerek hizmet etmeyi seçen kişidir. Peki bu anlamda bütün kamu yöneticileri başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları aslında liderlik becerisi içerisinde hizmetkar liderlik tutum ve davranışlarına sahip olmalıdır. Çünkü onlar yöneticiler, yöneten değil veya yönetilen değil, gönüllere dokunmak istenen bir yerdedir. Yani bu sahip oldukları kurumlar bir yönetme yeri değil, gönüllere dokunulacak insanların var olduğu bir yerdir. Dolayısıyla güç değil, bu kişiler, STK'nın başında olanlar, devletin kurumlarında çalışanlar, toplumuna, vatandaşına güven inşa eden kişiler olmak durumundadırlar. İşte o zaman güven inşa edip hizmet yapmaya başladıklarında etkili bir lider olurlar. Demiştim ya, Çekmeköy'de en son dersimiz hizmetkar liderlikti. Hizmetkarlık anlayışı bakımından kamu görevi yapıp bugün aramızda olmayan bir kişi söylemek isterseniz aklına gelen ilk kişi kimdir diye sorduğumuzda grubun büyük bir çoğunluğu rahmetli Recep Yazıcıoğlu'nu zikrediverdi hemen. Allah rahmet eylesin. Tutum ve davranışlarıyla, hareketleriyle, konuşmalarıyla hizmetkar liderlik becerisine en yatkın olan bir kişiydi. Peki, o zaman şöyle bir soru aklımıza geliyor. Hizmetkar liderlerin temel özellikleri nelerdir? Bu soruyu sorma en büyük hakkımız. Yani hangi beceriye sahipler? Hizmetkar liderliğin 10 temel özelliği var kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Ama birinci sırada bu 10 temel özelliğinden hangisidir derseniz, hangisi olmalıdır derseniz, aklımıza bir şey geliyor. Dinleme becerisi. Dünyanın en başarılı CEO'ların ortak özelliği yapılan araştırmalarda hayatlarında veya iş tutuşlarında %80 oranında dinleme becerilerini kullanıyor olmalarındanmış. Hatta bu tespiti yapan işletme profesörü kitabına şunu eklemiş. Dünyada eğitim müfredatına baktığımızda önce okuma, sonra yazma, sonra dinleme ve konuşma ve sonra dinleme şeklinde bir sıralama yapılır. Yani bir çocuğun eğitiminde önce ona okumayı, yazmayı ve sonra konuşma becerisini geliştirmek için sıralamanın bu olduğu ifade ediliyor. Ve dinleme en son sırada. Ama ben tavsiye ediyorum ki diyor, eğitim müfredatını oluşturan uzmanlara, kişilere kazandırılması gereken en önemli beceri dinleme becerisidir. Sonra konuşma, sonra yazma ve sonra okuma becerisi olarak ifade ediyor. Belki bu sıralamada okuma becerisi ikinci sırada olabilir. Önce dinleme, okuma, konuşma ve yazma şeklindedir. Onu düzeltiyorum. Şimdi gerçekten dinleyebilme büyük bir beceri. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında Türkçe müfredatının içerisinde de dinleme becerisi önemsendi ve bununla ilgili uygulamalar yapılıyor. Bu anlamda daha önce söylemiştim, bu doğru bir uygulama olarak ifade etmiştim. Bunu daha da artırmak gerekiyor. Şöyle düşünür müsünüz? Düşünelim. İşimizde veya evimizde iletişim kazalarının temel nedeni nedir? Dinleme eksikliği. Sonra anlama eksikliği. Dinleme becerisi yüksek olduğunda birbirimizi anlama becerimiz gelişecek ve dolayısıyla iletişim kazaları olmadan, kavga gürültü olmadan problemleri çözebiliyor olacağız. Veya kamuyla kamu hizmet alanları arasındaki sıkıntı da aslında dinlememek. Yani orada yetkili olan kişinin vatandaşı dinlememiş olması, vatandaşın da kamu yöneticisini dinlememiş olması. Yani dinleme bu kadar önemli. Peki hemen ikinci sırada nedir derseniz, yani dinleme becerisine sahip olmak hizmetkar liderliğin temel 10 temel özelliğinde ilki ise ikinci sırada kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, empati. Empati şöyle tarif ederler. Kişinin yerine kendini, duygu ve düşüncelerini koyabilme becerisi. Yani kişinin, karşı tarafta kişinin yerine kendini duygu ve düşüncelerle koyabilme becerisi. Çok zor bir iş ama olmazsa olmaz. Yani bir lider, kamuda görev yapan, STK'da görev yapan ve hizmeti seçen ve etkili lider olmayı arzu eden kişi için en baskın özellik dinlemeden sonra empati yaklaşım. Yani karşı tarafın yerine kendini koyabilme becerisi. Duygu ve düşünceleriyle anlayabilme becerisi. Empatinin olduğu yerde savaş olmaz. Empatinin olduğu yerde kavga olmaz. Empatinin olduğu yerde iletişim kazaları olmaz. Empatinin olduğu yerde huzur olur, mutluluk olur. Merhamet olur, anlayış olur, Dolayısıyla çok kıymetli bir beceri. Empati nezaketi doğurur. Empati zarafeti ortaya çıkarır. Empati saygıyı ve hürmeti geliştirir. Aileden başlayan bu beceri okula, iş yerine ve sosyal hayata yansıdığında düşünür müsünüz? Empatin olduğu bir ortamda trafikte karışıklık olur mu? Empatin olduğu bir ortamda trafikte kavga olur mu? Empatin olduğu yerde büyük küçüğe, küçük büyüğe gerekli olan ihtimamı gösterir, değil mi? Dolayısıyla empati. Bu iki temel özelliğin dışında hizmetkar lider tutum ve davranışa sahip olan kişi, çağın ihtiyaçları ve gelecekteki yaşam biçimine göre kendini geliştirebilme çabası ve gayretidir. Hangi görevde olursak olalım, hangi kamusal hizmeti yaparsak yapalım veya hangi işi tutuyorsak tutalım, hangi özel sektörde bulunursak bulunalım, o sektörün veya hizmetin gerektirdiği beceriyi o an sahip olduğumuz için bizi oraya getirmiş olabilirler. Ancak çağın ihtiyaçları sürekli gelişiyor ve değişiyor ve çok hızlı değişiyor. 6 saatte bir bilginin tazelendiği, yenilendiği bir dünyada kamu görevi yapan personel, evdeki toplumun en küçük yapı taşı olan bir kurum olan aile ve çocuklara eğitim veren okul ve diğer bütün hizmet alanları başta olmak üzere bu hizmet alanları içerisinde çalışan herkes kendisini geliştirmekle sorumlu tutmalıdır. Kendini geliştirmeden bulunduğu yeri yönetmeye çalışan kişi sadece orayı gereksiz yere işgal ediyor demektir. Yaş ne olursa olsun, çağın gerektirdiği veya gelecekte çağın ihtiyaç duyacağı becerilere sahip olabilmek için okumak, toplantılara katılmak, sempozyumlara, konferanslara gitmek, işte dijital ortamdaki imkanlarla kendini geliştirmek, yeni beceriler edinmek olmazsa olmazdır. Etkili bir lider, hizmetkar liderlik becerisi sahip olmak isteyen, toplumuna karşılıksız hizmet sunmak isteyen kişi aynı zamanda sürekli gelişen ve öğrenen olmalıdır. Tabii diğer bir özellik, bunu yapacak kişi aynı zamanda geleceği görebilme becerisine sahip olmalı. İleriyi görebilme. Bulunduğu konumda, hangi konumda olursa olsun, sonraki adımları, sonraki yıllardaki olabilecekleri fark edip ileriyi görerek davranıyor olması, konuşma yapması ve ona göre kurum ve kuruluşunu dizayn etmekle mükelleftir. Dolayısıyla hiçbir kurum yerinde saymayacağına göre hiçbir yönetici de, hiçbir kamu personeli de veya STK temsilcisi de yerinde saymamalı. Geleceğe dönük sürekli kendisini geliştirmek için çaba sarf etmelidir. Beşincisi, ikna gücü. İkna gücü çok kıymetli bir beceri. Günümüzde hizmetkar liderlerin en büyük özelliği başkalarını amaçları doğrultusunda veya iyilikler doğrultusunda ikna edebilmek. İyilik yapılması noktasında ikna eden. İkna, hizmetkar lider tutum ve davranış sergileyen insanların kişiliğin en büyük özelliğidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere peygamber metodudur. Konuşmasıyla, göz temasıyla, jest mimikleriyle ve şefkatiyle karşı taraftaki insanı, kişiyi, toplumu ikna edecek beceriye sahiptir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem toplumunu, o cahiliye toplumunu ikna edememiş olsaydı etrafında insanları toparlayamazdı. Ve toparladığı insanlarla büyüyemezdi, bir Medine devleti kuramazdı. Yani dolayısıyla STK'lar da bulundukları amaçlar doğrultusunda hizmet edeceği grubu ikna edecek dile sahip olmalı. Kamu personeli de hangi düzeyde olursa olsun, vatandaşının olumsuz istekleri karşısında bile ikna ederek belirtilen kurallara, istenen duruma ikna ederek çekebiliyor olması. Nedenini, niçinini anlatarak. Ancak bunun için tabii önce kamunun vatandaşına güven telkin etmesi gerekiyor. Herkes için adil olunduğunu çok iyi bir şekilde ifade edecek duruşa sahip olması gerekiyor. Bunu yapabildiğimizde vatandaş da bazen olmaz istekler karşısında karşı taraftaki personelin ikna dilini dinlediğinde, gördüğünde bunu kesinlikle anlayacaktır ve takdirle karşılayacaktır. Kavrayış, altıncısı. Çok önemli kavrayış. Yani insanın anlayışa sahip olması, güçlü bir anlayışa sahip olması, sadece zekasının yüksek olmasıyla ilgili bir durum değil. Anlayış, kavrayış, zeka ile birlikte kalbin birlikte eş güdümlü olarak iş yapabildiğindeki ortaya çıkan bir durum, bir sezidir. Yani bu çok kıymetli bir şey. Yani bazen somut olanları hemen anlayabiliriz. Bir yazılı satırı okuduğumuzda anlama gücümüz yüksek olabilir. Ama kavrayış bunun ötesinde bir şey. O somutun arkasındaki soyutla birlikte görüp değerlendirebilme becerisi. Yani kalple zihnin birlikte çalıştığı zaman ortaya çıkan beceri, anlayış veya kavrayış çok üstün bir, ya kavramak. 7. Hizmet etmek. Yani bu da bir üstün zekalık göstergesidir. Yani bir kişi boş zamanlarını çok üstün bir şekilde değerlendiriyorsa veya kişi bir STK yöneticisi ise, kişi hizmet etmekten, başkalarına hizmet etmekten mutlu oluyorsa, hem yaratılışı buna müsait hem de aynı zamanda bir zeka türüdür başkalarına hizmet etmek. Ve hizmetkar liderin birinci vazifesi kendini şahsi menfaatini, keyfini düşünmek değil. Onu söyledik zaten, hutbenin de konusu buydu. Bulunduğu toplumu yüceltmek, yüceltecek amacı bulunduğu toplumu, derneğin, vakfın veya kamunun, kurumun hangi işi yapıyorsa yapsın, o amaçla doğrusu toplumun inşasına önem vermek. Yani yapacağı her iş, hizmet, toplum inşasına katkıda bulunacak. Ve bağışlayıcılık. Bu hizmet etme süreci içerisinde bazen yanlış anlaşılmalar olabilir, hatalar olabilir. Dolayısıyla kırgınlık değil, hatalara takılıp kalan değil, eksikleri gören değil, tebasındaki kişileri, tabisinde olduğu kişileri, yönettiği kişilerin hatalarını bağışlayıcı olmak, görmek, affedici olmak ve elde ettiği başarılar karşısında da alçak gönüllü davranabilmek, mütevazı davranış içerisinde olabilmek. Evet, bu 10 temel davranış kamu personelinin veya STK temsilcilerinin veya bir kurumun başındaki lider bir şahsiyetin sahip olması gereken 10 temel davranışı bahsetti. Bu davranışa sahip olan kişileri aynı zamanda hizmetkar lider olarak vasıflıyoruz. Yani hizmetkar liderlik tutum ve davranışa sahip olan kişilerin ortak özelliği bunlar olarak ifade ediliyor. Ya örnek, Fatih Sultan Mehmet'i Şehzade Mehmet'ten alıp onu bir Fatih Sultan Mehmet konumuna getiren değerli hocası Akşemseddin ve Molla Gurani'yi düşünelim. Yani Fatih Sultan Mehmet'in hocası olan Akşemseddin, Şehzade Mehmet'i tek tek bütün kişilik özellikleri başta olmak üzere kalbini ve zihnini yoğuran insan ve onu tamamen şekillendiren kişi. Ne öğretti peki Fatih Sultan Mehmet'e Akşemseddin? Ona sabrı öğretti, ona adaleti öğretti, ona tevekkülü öğretti. Ve dolayısıyla liderliğin sahip olması gereken en önce durum şahsiyettir, karakterdir. Dolayısıyla bilgiden önce karakterli olması gerektiğini öğretti Akşemseddin. Yine günümüz dünyasında birçok ülkelerden bahsederiz eğitimde ilk sıralarda olan. Ama toplumsal sıkıntılar da yaşıyor belki bunlar. Sonuçta gerek Singapur'da gerekse Finlandiya'da toplumda liderlere acayip bir güven var. Çünkü o liderler bürokrasinin şatafatına veya sahip oldukları derneğin, kurum ve kuruluşun şatafatına kapılandan çok vatandaşına hizmet etmek için öncül olması gerektiğini ifade ettikleri için orada kamu yöneticilerine ciddi bir güven olduğu ile ilgili bir araştırma okumuştum. Dolayısıyla bu tip toplumlarda hiyerarşiden çok birlikte iş görme ve ortaklık ön plandadır. Çünkü lider zaten halkıyla, vatandaşıyla iç içedir ve birlikte öğrenirler, birlikte kurumlarını geliştirirler, birlikte hizmet ederler. Vatandaş da bunu, bu samimiyeti gördüğü için, bu güveni gördüğü için ülkesine, devletine sahip çıkar ve devletinin eşyasını, kamu hakkını, kamu malını görür, gözetir. Evet, şimdi Çekmeköy İlçe Milliyetin Müdürlüğümüzün organizasyonuyla müdürlerimize yapmış olduğumuz eğitimde bir de okul müdürleriyle ilgili örnek vermiştim orada. Mesela müdürün öğretmeniyle birlikte bir nöbet ortamında bulunması, müdürün öğretmeniyle birlikte veli görüşmesine katılmış olması, bu öğretmenin nasıl ki motivasyonunu artırıyorsa, kamu yöneticilerinin de vatandaşıyla iç içe olması, geri bildirim toplantıları yapması, sokakta halkın halini hatırını soracak yürüyüşler yapması, bazen tepkili kıyafetle vatandaşın içerisinde olması gibi uygulamalar bence faydalı ve hizmetkar liderlik tutum ve davranış artıracak uygulamalar olarak bakıyorum. Hizmetkar liderliğin yüksek olduğu toplumlarda, yöneticilerinin ve yüksek olduğu ortamlarda vatandaşın devletine olan bağlılığı artar. O zaman şatafat görünmez. Şu anda zaman zaman bu tip eleştirileri alıyoruz. Şatafat görünmez ve vatandaşın bağlılığı artar. Ve devletinden memnuniyeti artar. Takdir edici olur. Devletinin çalışmalarını takdir eder. Yine vatandaşın devlete olan güveni arttığı zaman olası afetlerde, krizlerde yönetmek kolaylaşır. Çok şükür bizim hala böyle bir kültürümüz var buna rağmen. Yine ülkesinin kültürü güçlenir. Bu anlamda devletimizin çok değerli bürokratlarının da hizmetkar liderlik tutum ve davranışlarını ön plana çıkartmaları gerektiğini düşünüyorum. Devletimizin biraz önce Cuma hutbesinde mevzu bahis olan konulardan, şikayetlerden kurtulabilmenin yolu bir an önce bürokratların ve devlette görev yapan insanların ve STK temsilcilerinin veya kamu kurum kuruluşlarının dışının yarı özel hüviyetteki kuruluşların değişimi bu minvalde bakmaları sağlanırsa vatandaş da devletin malını koruma noktasında daha üst düzeyde bir hassasiyet geliştirecek diye düşünüyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh şu söz aklıma geldi. Ben sizin başınız değil hizmetkarınızım. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem halkına hizmet etmek. Sizin en hayırlınız vatanda halkına hizmet edendir. İşte veya bu şekilde ve en büyük lider halkına hizmet edendir gibi ifadeler. Hizmetkar liderlik tutum ve davranışını bir fesleğene benzettim kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Nasıl bir şey? Şimdi fesleğeni düşünün, fesleğeni. Hiçbirimiz fesleğene dokunmadan kokusunu alamayız, doğru mu? Tersi, fesleğen dokunmadan koku da yaymaz. Yani dokunursanız ancak o kokuyu yayar ve dokunduğunuz el de kokar. Şimdi bunu yazdık, şuraya koyduk, söyledik. Ne zaman fesleğene bir el uzansa ondan karşılık olarak güzellik görürsünüz. Yani güzel bir kokuyu yaydığını ve elinizi kokuttuğunu görürsünüz. Fesleğen gölge bir ortamı sever ama bulunduğu yeri güzelleştirir. Sessizdir ama etkilidir, zarar vermez, huzur sunar. Üstelik de haşerattan, kötü şeylerden uzak tutar. Bundan dolayı sivrisineğin yoğun olduğu, haşerattan yoğun olduğu bir ortamda da fesleğen bitkisinin bulundurulması tavsiye edilir. Dolayısıyla bir lider de, hizmetkar lider tutum ve davranışı sergileyen insanlar da tıpkı fesleğen çiçeği gibi, fesleğen bitkisi gibidir. Temas ettiği kişilere iyilik yaymalı, varlığıyla ortamı güzelleştirmeli, sessizce ama derinden etki oluşturmalıdır. Dolayısıyla ben hizmetkar liderlik tutum ve davranış sergileyene fesleğen liderliği de diyorum. Gücünü kokusundan, yani zarafetinden alır. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili gençlik dönemine geldiğimizde nasıl bir sıfatla toplumun karşısına çıkmıştı, cahiliye toplumun karşısına? El Emin sıfatıyla Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o cahiliye toplumunda tanınıyordu ve toplumuna hizmet eden olarak biliniyordu. Ve Peygamber Efendimiz gençliğinden itibaren adaletli, güvenilir, uzlaştırıcı ve toplumun menfaatlerini düşünen bir lider olarak tavır sergilediği için peygamberliğiyle ilgili evet bir imtihan süreci tabii ki geçirdi ama hizmetkar lider ve tutum ve davranışları, o kişilik özellikleri bir İslam dininin doğmasına, yücelmesine vesile oldu. Yine mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Risalet gelmeden önce Kabe'nin onarımı sırasında Hacerül Esved olayında çatışmayı önledi ve arabuluculuk yaptı ve keskin zekası ile Hacerül Esved taşının Kabe'ye yerleşmesindeki aldığı rolü düşünürsek tam bir hizmetkar liderlik iknasıdır. Tüccarlık yaptı ama dürüstlükten asla taviz vermedi. Hizmetkar liderin sahip olması gereken sabır ve merhamet üst düzeyde sahipti. Taif'te taşlandığında beddua etmedi ama Taif halkına rahmetle yaklaştı. Hendek kazım esnasında bizzat hendek kazım faaliyetinde yer aldı. Karnına bez sardı. Aç olmasına rağmen sahabeyle birlikte çalıştı. Yine ortak aklı önemsiyor idi. Ashab-ı hep istişare halindeydi ve kararları çoğunlukla birlikte alırdı. Ve toplumun inşasında üstün bir vazifesi vardı. Medine toplumu kurmak istediğinde Medine vesikası ile çoğulcu yapıyı barış içinde bir arada tutma için gayret gösterdi. Ensar ve muhacir kardeşliği ile toplum inşasına ve toplumsal dayanışmaya büyük önem verdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkar liderlikle ilgili evrensel mesajını da ve hizmet manifestosunu veda hutbesiyle taçlandırdı. Çünkü veda hutbesinde ırkçılık reddedildi, kadın hakları vurgulandı, eşitlik, adalet, hizmet temelli bir yönetim anlayışı orada tek tek anlatıldı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hizmette sürekliliği de ifade ederken şu cümleyi söyledi: namaza dikkat edin, ellerinizin altındakileri de iyi davranın sözüyle hizmetin son ana kadar devam edeceği sürecini ifade etti ve akıbet ne olursa olsun son ana kadar, hizmetin son nefese kadar süreceğini ifade etti. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı boyunca merhamet, eşitlik, adalet, katılımcılık ve alçak gönüllülük gibi ilkelerle hizmetkar bir liderlik sergilemiş, yaşantısı ile bu modeli İslam toplumuna miras bıraktığını hatırlamış olduk. Güven, gençliğinden itibaren güven duyulmasını sağladı, el emin olarak tanındı. Hendek kazımına katıldı, alçak gönüllülüğü sergiledi. Medine vesikasıyla farklı toplumla bir araya getirip adalet duygusunu güçlendirdi. Taif'te beddua etmedi, merhametini gösterdi. Ashabıyla istişare etmeyi hep şiar edindi, katılımcılığı önemsedi. Yemekte de savaşta da insanlara eşit davrandı ve eşitlik ilkesini ortaya koydu. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünneti olan hizmetkar liderlik, ister kamu personeli olsun, kamuda hizmet alan olsun, STK temsilcileri olsun, yöneticileri olsun veya herhangi bir kurum ve kuruluşta görev yapan bütün yöneticiler için aslında geçerli. Aslında her bir kurumun etrafında bir kamu bulunmaktadır. İşte Cuma hutbesi aslında hem kamu haklarının korunmasını ve muhafazasını, dikkat edilmesi gereken hususiyetleri tek tek anlatırken kamudaki personelin veya kamusal görev yapan insanların sahip olması gereken liderlik becerilerini bana hatırlatmış oldu. Bugün de Eğitim Dünyası programında buna değinmiş oldum. Tabii bu arada Nurettin Topçu'nun ülkenin manevi kalkınmasını öne sayan, öncelikleyen ve bunun bir öğretmenlik mesleğiyle yapılmasını yapan ve bunu bir ideal olarak gören Nurettin Topçu da çocuklarda ve öğrencilerde, kişilerde ahlak ve hizmet duygusunu aşılamaya çalıştı. Ve kendisi isyan ahlakı doktora tezinde de isyan ahlakın ta kendisidir, İsyan insanın hizmete yönelişidir ifadesiyle aslında bugünkü gençlerimizin, ailelerimizin, toplumumuzun geleceğinin daha güzel olması için eğer isyanda isek, isyanı hizmete dönüştürerek, hizmete yönelerek yapmamız gerektiğini ifade ediyor. Yine Mahir İz, tevazusu ile tanıdığımız Mahir İz, öğrencileriyle yakından ilgilenmiş, onlara hep hizmeti şiar edilmiş, hem ilmini vermiş hem ahlakını vermiş. Cebiyle, gönlüyle, eviyle cömert bir insan olarak tanınan Mahir İz şöyle diyor: talebe öğretmenin aynasıdır, ona ilim değil ahlak öğretilmeli diyen bir şahsiyet. Yine Konyalı Hacı Veysade Hazretleri evini medreseye çevirerek yüzlerce öğrenci yetiştiren Hacı Veysade ilmi yaşamını hep merkeze almış ve hizmet etmiştir. İlim insanın kalbine dokunmuyorsa sadece yüktür diyor Hacı Veysade Hazretleri. İşte böyle kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz. Peki doğadaki canlılar da bize hizmet ediyorlar sürekli. Onlar bizlerde menfaat beklemeksizin yaratılışlarının gereğini yaparak biz insanlara hizmet ediyorlar. Arılar, bal üretiyor. Binlerce çiçekle bizim için dolaşıyorlar, polen taşıyorlar ve bizlerin menfaatine sunuyorlar ve karşılık beklemiyorlar. İnek ve koyunlar, yine herkes, ağaçlar cömert oksijen üretiyorlar, gölgelik sağlıyorlar ve bizlere karşılık faydası sunuyorlar. Karıncalar, köpekler, kelebekler, hepsi. Dolayısıyla doğadan da ilham alarak hizmetkar liderlikle ilgili toplumsal menfaati, başkalarının menfaatini, iyiliğini, huzurunu düşünerek hizmet etmeyi bir amaç edinebiliriz diyorum. Ve Mevlana Hazretleri'nin aslında yedi öğüdüyle bugünkü sohbetimizi, Eğitim Dünyası programımızı bitirmek istiyorum. Biz hizmetkar liderin sahip olması gereken tutumları kişilik özellikler saydık ya, bakın Mevlana ne kadar güzel özetlemiş. Diyor ki Mevlana, hepimizi yedi öğüdü diye bildiğimiz Mevlana Hazretleri hepimize şöyle söylüyor. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllükte toprak gibi ol. Hoşgörülükte deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol diyor Mevlana Hazretleri. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün Eğitim Dünyası programında Cuma hutbesindeki kamu hakkını korumaktan başlayarak kamu hizmeti yapan başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarında hizmet yapan kişilerin, öğretmenlerin, okul müdürlerinin sahip olması gereken bir beceriden, bir liderlik becerisinden bahsettik. O da hizmetkar liderlik becerisi nedir, ne değildir? Dilimizin döndüğü kadar ondan bahsettik. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Kalın sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz.